Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. A9 ekranlarından İttihat-ı İslam programımızda bugünkü konuğumuz sayın gazeteci yazar Cem Küçük. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Altuğ Bey. Teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için, davet ettiğiniz için.
Estağfurullah, lütfettiniz, şeref verdiniz.
Estağfurullah.
Hoş geldiniz. İzleyicilerimiz aslında sizi televizyon ekranlarından yakinen tanıyorlar simanızı. Çok güzel programlar
Sağ
yapıyorsunuz.
olun.
Yazarlığınız var, gazeteciliğiniz var, editörlüğünüz var.
Evet.
Oluşturduğunuz kitaplar zamanında çok okunmuştu, çok da güzeldi. Ama iletişime nasıl girdiniz? Üniversitede eğitim alaylı mısınız, mektepli misiniz? Biraz özgeçmişinizden siz
Tabii.
bahsederseniz memnun olurum.
Ben 96 yılında İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü kazandım. Edebiyat okudum. 2001 yılında mezun oldum. Ancak tabii bölümümle beraber yaptığım iş pek uyuşmadı. İlk dönemlerimde önemli çeviriler yaptım. Bayağı yabancı kitaplardan önemli romanları, işte Bir Zensi gibi, Fukuyama gibi önemli bir düşünce adamlarının kitaplarını Türkçe'ye kazandırdım, çevirdim. Tabii yani siyasetle, Türkiye'nin, dünyanın meseleleriyle her zaman kafa yorduğumuz için yavaş yavaş bu alana da geçtim. İşte daha sonra editörlük yapmaya başladım. Editörlükten işte yazarlığa, yazarlıktan röportajlara, oradan televizyon programına kadar işte Allah'ın açtığı bir yoldan, tabii nasip bunların hepsi, o yoldan gittik. Şu anda işte halen gazetecilik ve yazarlık yapıyorum. Yine editörlükte hepsini yapmaya çalışıyorum, yani vakit buldukça ilgilenmeye çalışıyorum.
Evet, bir dönem özellikle Profesör Doktor Mahir Kaynak ve rahmetli Ömer Lütfi Mete ile beraber o yaptığınız kitaplar gerçekten çok okundu. Herkesin elindeydi. Onlar da gerçekten iyi düşünce insanlarıydı. Yani vizyonları geniş ve Türkiye sevdalısı ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili tarihi değerlendirerek güzel vizyonları olan tahliller vardı kitaplarda gerçekten. Tabii Türkiye merkez bir ülke. Yani hem Asya'da hem Avrupa'da. Zamanında geçmişte 3 kıtada 60'ın üzerinde ülkede imparatorluk kurmuş. Güzel İslam ahlakının getirdiği yönetim anlayışıyla herkese huzur, barış getirmiş büyük bir imparatorluğun mirasçısıyız. Bu şimdi tarihten gelen bu tecrübe ve önümüze vizyon açan Türkiye'nin merkez olması. Ya bu konuda biraz fikirlerinizi alabilir miyim? Nasıl bir öncülük Türkiye'nin, nasıl bir misyonu olmalı?
Evet. Tabii az önce bahsettiğiniz gibi Türkiye Osmanlı ile, yani biz Osmanlı'nın torunlarıyız. Bazıları bugün bunu kabul etmese de bu gerçek böyledir. Türkiye ya bu güzel Osmanlı'nın vizyonuyla üç kıtaya kadar hükmetti. Daha sonra hani her ülkeye olan o bir sıkıntı Osmanlı'ya da gelince ekonomik ve ticari anlamda ve de bilim alanında bir miktar geri kaldı. Tabii bu Türk milletinin geninde tabii ilerlemek, İslam ahlakı, bunlar her daim mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk'le beraber yeniden bir çıkış yaptık. Yepyeni bir devlet kuruldu. Tekrar bir vizyon kazanıldı. Türkiye tabii içeride hem dine çok olumsuz bakan hem de halkı hep aşağılayan, hor gören bir grup tarafından da darbelerle, provokasyonlarla, komplolarla, cinayetlerle hep engellendi. Ama Türkiye bugün olması gerektiği yerden biraz oraya doğru geliyor. Halbuki biz bunu belki bir 20 sene, 30 sene önce yakalayabilirdik. Tabii geç olsun güç olmasın. Demek ki bazı şeylerin yaşanması gerekiyordu, görülmesi gerekiyordu. Türkiye bugün o yöne doğru geliyor. Belki biz bugün merkez ülkesindeyiz. Bir Çinlinin çok meşhur bir lafı vardı 1990'lı yıllarda. O zamanlar Çin gelişmeye başlamıştı. Keşke şu Türkiye ile Çin'in haritalarını yer değiştirsek, siz oraya da biz buraya gelsek, bizim nüfusumuz 50 milyon olsun bize yeter demiş. Yani böyle çok önemli bir yerdeyiz. Yani dünyanın göz bebeği olan bir yerdeyiz. Bunu Türkiye'nin en önemli tarihçisi Halil İnalcık da söyler. Yani Batı buraya hep meraklıdır, isteklidir. Ama Türkiye işte bir yandan İslam ahlakını, bir yandan tabii Türklüğümüzü unutmadan, yani bu iki değerimizle beraber teknolojik, bilimsel alanda yapacağımız çalışmalarla çok yakın bir zamanda, yani uzak bir zaman değil, dünyanın lideri olabiliriz. Bu potansiyel, bu güç bizim insanımızda, bizde, hepimize mevcut. Yeter ki o enerjimizi doğru yere kanalize edelim, doğru bir şekilde kullanalım. Yani gereksiz tartışmalarla, huzursuzluklarla, boş işlerle vakit kaybetmenin bir gereği yok.
Bu Türkiye'nin liderliğini ve merkez ülke olmasını 99 yılında Amerika Başkanı Clinton geldiğinde de söylemişti.
Evet.
Çok iyi hatırlarsınız. Türkiye'ye verilen önemin ve Türkiye'nin gücünün aynı zamanda bir tezahürüydü o birkaç cümle. Dolayısıyla hakikaten şimdi özellikle son 10 yıldır Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu, özellikle Türk dış politikasının da bu geniş, güzel vizyonuyla da şahit oluyoruz. Örneğin 60'ın üzerinde ülkeyle vizelerimizin kalkması, Gürcistan'da pasaportumuzun kalkması, yani sadece nüfus kağıdıyla Kıbrıs gibi girilip çıkılabilmesi ve bunun önünün açık olduğu ve hakikaten Türkiye'nin bölgede bir insanları birleştirici, barışta, sevgide, adalette ve huzur getirici, bir birlik sağlayıcı bir öncü görevi olduğunu gösteren önemli bir alamet.
Evet, tabii. Vize bir engeldir aslında. Yani benim ülkeme gelme demenin ya da zorluk çıkartmanın bir başka yolu. Tabii bu hükümet gelene kadar aslında bizim, yani aynı dini paylaştığımız, aynı görüşleri paylaştığımız insanlarla da bile bu sıkıntıyı yaşıyorduk. Halbuki bizim Orta Doğu'da, İslam coğrafyasında çok rahat, ki yani sadece belki pasaporta bile gerek kalmadan oralara gidip çıkabilmemiz lazım. Türkiye'de bu güç, bu liderlik var. Ki onlar da Türkiye'nin liderliğine, düşüncelerine çok olumlu bakan insanlar. Tabii ki dünyanın birçok yerinden bu ittifakı, bunu bozmak isteyecek olan birçok ülkede, birçok düşünce adamı da bu tür faaliyetlere girişecektir. İşte istihbarat teşkilatları bunlar için kullanılacaktır ki kullanılıyor bunlar, her zaim görüyoruz. Ama Türkiye, yani hem Müslümanların, İslam aleminin liderliğini oynayabilecek bir ülke, hem de Türkiye Cumhuriyetleri, Balkanlara, Kafkaslara, buraların hepsine liderlik yapabilecek bir ülke. O bölgenin insanları da aslında buna, yani halkları çok olumlu ve sıcak bakıyorlar. Tabii Türkiye, tabii içerideki hamlelerini daha henüz tam bitirmedi, bitirmeye çalışıyor. Öte yandan bu dış ülkelerdeki bizim işte Türk, Türkmen ya da diğer Müslüman kardeşlerimizin hepsiyle de ilgileniliyor. Bakın bugün Filistin'de, Gazze'de, Mısır'da, Suriye meselesinde her yerde öyle ya da böyle söz hakkı sahibiyiz. İşte Türkiye Cumhuriyetler'de, Kazakistan'da, her yerde.
Burma'ya kadar
yani. Gidiyoruz. Yani işte deniliyor ki işte Başbakanın, Dışişleri Bakanı'nın burada ne işi var? Ya yani bu Brezilya'da da olsa, Antarktika'da da olsa artık biz orada olmalıyız. Yani orada bir Müslümanın burnu kanıyorsa, eğer bir fakir gariban kardeşimiz varsa oraya kadar gitmek zaten bizim boynumuzun borcu. Yani bunun hesabını Allah da insana sorar. Yani bunun için yardım edilmedi. Bugün artık Afrika'da bile varız. Afrika'da bile artık yavaş yavaş gelişiyoruz. Kendimizi gösteriyoruz. Ama daha yapacak çok işlerimiz var. Daha yolun başında sayılabiliriz yani. Öyle de diyelim.
Evet. Şimdi bu tabii yeni bir çağın aslında alametlerinden. Şimdi siyaset fikirlerin uygulama alanı. Ama siyasetçilerin bu fikirlerin sahibi olan akil insanlardan istifade etmeye açık olmaları bu çok önemli bir şey.
Evet.
Çünkü akil insanlar birebir siyasetle ilgilenmeyebilirler. Ama siyaseti yönlendirici, yani o Türkiye vizyonunu, o bahsettiğiniz güzellikleri açan fikirleri, bu iktidar buna açık olması hasebiyle bereketli bir dönemde oldu açıkçası. Yani ekonomik anlamda da, hani siyasal anlamda da tabii ki sorunlar var ama bu birliğe giden yolda, işte vizelerin kalkmasından tutun, diğer her türlü olumlu adım, herkesi sahiplenme, insancıl bakış açısı, birlik, beraberlik, barış, bu amaçta hareket eden, bu vizyonla hareket eden. Çünkü ben hatırlıyorum, ilk 2007-2008 yıllarında Sayın Hocamız Adnan Oktar'dan duymuştum ben, yani vizeler kaldırılsın, pasaportlar kaldırılsın diye. O zaman kimsenin tahayyül etmediği bir konuydu.
Yani biz şimdi, evet, Azerbaycan'a sadece kimlik kartımızla girelim demişti hocamız. Evet.
Azeri işte bayrağımız burada. Evet. Türk bayrağımızın yanında. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı kökteniz, aynı inançlara sahibiz. Her şeyimiz bir. Ama farklı iki devlet. Tamam, farklı iki coğrafi anlamda olsun ama istediğimiz gibi Konya'ya gider gibi gidelim. Değil mi? Nüfus cüzdanımızla orada, hocamız diyor, gidip kahvaltımızı orada yapalım. Oradan çıkalım. Orta Doğu'ya gidelim. Yani kendi evimiz gibi görelim. Kendi kardeşlerimiz. Şeytanları Allah'a sığınırım. Müminler ancak kardeştir. Evet. Buyuruyor Cenab-ı Allah. Bu kardeşliği ortamını yaşayıcı, ki bir benzeri Osmanlı zamanında vardı. Yani Filistin sorunu diye
bir şey yoktu.
Yani orada
Kafkaslar'da bir sorunumuz yoktu. Balkanlar'da bir meselemiz yok. Hiçbir yerde bir sorunumuz yoktu. Bir meselemiz yoktu. Niye? İşte hoşgörü vardı, iyilik vardı, güzellik vardı. Ki kimsenin diline ya da herhangi bir şeyine karışılmıyordu. İnsanlar barış içinde bir arada yaşıyorlardı. Hı hı. Kaldı ki biz yani Ermeni kardeşlerimizle de yani Hristiyan, Yahudi kim olursa olsun hepsiyle aslında çok iyi yaşadık. Hı hı. Hiçbir sıkıntımız yoktu bu 20. yüzyılın başına kadar. Yani düşünebiliyor musunuz? 500 yıl boyunca işte Yahudilerle, Ermenilerle bu topraklarda tek bir burun kanamadan, tek bir taş atılmadan yaşandı. İşte o İslam hoşgörüsü, güzelliği, insanlara baskı yapmayan, güzelliği, iyiliği vaat eden her şeyle bu oluyor. Bugün de bu olacaktır ama yani bunu işte sizin de söylediğiniz gibi Kafkaslar'da, Balkanlar'da, Orta Doğu'da artık o yani İttihad-ı İslam'ın gelişmesiyle, yayılmasıyla beraber bunlar olacaktır. Artık yani kaçınılmaz yol bu. Başka şık yok. Yani savaşlar denendi, olmadı. Hı hı. Farklı fikirler tezahür etti, zıtlıklar oldu, başarılı olunamadı. Hiçbir şeyin başarılı olmadı değil mi? Ne kalıyor geriye? Birlik olmak. Tek denenecek şık bu. Bunu da deneyelim bakalım. Onun da başarılı olma ihtimali %100. Diyelim ki başarılı olmadı, tamam gene kavga edelim. Ama bir dene o İttihad-ı İslam'ı bir yaşayalım, görelim, bir arada görelim. Bir sıkıntı evet. olmayacaktır.
Maşallah. Evet, çok
yani güzel. Bu Avrupa'da bundan nasibini alır. Hı hı. Yani Avrupa'da nasıl şimdi Orta Doğu'daki eğer huzur gelirse, o huzur görse, iyilikleri, güzellikleri görse, o kendi hani her şeyi maddiyatla açıklayan, maddi kelimelerle açıklayan düşüncelerinden kurtulurlar. Ya onlar da demek ki bir çözüm varmış derler. Çünkü çağımızın insanın en büyük sorunu bu. Yani açmazı çok. Her şeyi maddiyatla arayan, özellikle Batı'da böyle bir anlayış var. Gerçi onların da belirli din adamları artık ya da akil insanları, akıllı insanları bundan kurtuluyor. Bu düşünceden kurtulmak lazım. Her şeyi maddeyle açıklayamazsınız. Mümkün değil bu. Yani bir insanın bir insanı sevmesi, güzelliği, bunu neyle ifade edeceksiniz? Yani bunun 2 artı 2, 4 ya da H2O değil ki bu yani. Bu fizik kuralları ayrı bir şey ama bir de maddi, manevi kurallar var. Manevi hazlar var yani. Elbette. Bunların da insanlara bir şekilde iyice zühür edilmesi lazım.
Evet, çok doğru söyledin. Çünkü bizim söylediğimiz İttihat-ı İslam bir ideolojik anlamda bir siyasi bir söylem değil. Hı hı. Cenab-ı Allah'ın bizden istediği bir farz vazife.
Evet.
Şeytandan Allah'a sınırım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diyor Cenab-ı Allah. Başka evet. bir ayette siz yeryüzünde bir ve beraber olmazsanız fesat ve bozgunculuk çıkar yeryüzünde diyor.
Evet.
Gerçekten o şekilde. Birlikten güç doğuyor, birlikten dostluk, barış doğuyor. Dolayısıyla şer ve kötülük öyle bir ortamda yok oluyor. Cenab-ı Allah'ın bizden istediği için hakikaten %100 dedin İttihad-ı İslam için. Gerçekten öyle. Hı-hı. Çünkü Cenab-ı Allah'ın vaadidir de yani bu dönem ona doğru gidildiğinin, İttihad-ı İslam'a gidildiğinin her türlü sosyal, siyasi, manevi, eğitimde her şeyde alametlerini görüyoruz Allah'a çok şükür.
Çok şükür.
Sadece burada tabii siyasi olarak bizi özellikle terörle de PKK terörüyle de hı-hı. engellemeye yani biz büyümeye, bir olmaya çalışırken parçalanmaya götürücü bir unsur olarak PKK terörünü kullanıyorlar.
Evet.
Sen de gayet iyi biliyorsun. Biz bu ay, Aralık ayında iki tane konferans yaptık. PKK ve terörizmle fikri mücadelenin önemi isimli. İstanbul'da ve Ankara'da. Hemen her siyasi partinin temsilcilerinden devlet büyüklerimiz katıldılar, konuşmalar yaptılar. Ve hakikaten de 30 yıldır yapılmamış olan ve Sayın Hocamızın yıllardır dikkat çektiği terörle, PKK terörüyle fikren mücadele etmek. Yani ideolojisi var çünkü o bir amaca yönelik bir toprak kapmaya, bir Marksist felsefe üzerine kurduğu bir ideolojisi var. Ve bu ideolojiyle şimdiye kadar hiç mücadele edilmemiş. Hı. Silahla edilmiş ama 30 yıldır netice alınamamış. Devlet büyüklerimiz de aynı fikre katılarak, destekleyerek bu konuda hakikaten ideolojisiyle de mücadele yapılması gerektiğini evet. Hemfikirler.
İşte gazeteci yazar Cengiz Çanlar'ın bir kitabı çıkmıştı. Mezopotamya Ekspresi diye. Hı hı. Biliyorsunuz Çanlar Özal'ın Kürt meselesi konusunda danışmanlığını yapıyordu. Evet. Bölgedeki Kuzey Irak'taki gelgitlerde de yardımcı oluyordu. Orada Özal'ın, tabii çok kıymetli bir cumhurbaşkanımız, toprağı bol olsun. Cengiz Çanlar dediği bir şey var. Yani bu mesele diyor, yani silahla çözülmüyor. Hı. Bunu diyor biz silahla çözemeyiz. Yani dünyanın en büyük hava kuvvetlerini getirseniz, buraya yığsanız, ordularla girseniz bu bitti gibi görünür, gene yükselir. Bizim bunu yenebilmemiz için yapmamız gereken tek şey bunu ideolojik olarak yememiz lazım diyor.
Çok
Özal bunu 1989-90 yıllarında, 91 yıllarında ifade etmiş, söylemiş. Yani hocamız Akın Oktar da bunu birçok konuşmalarında, toplantılarında her daim dile getiriyor. Zaten bu böyledir. Yani bir şeyi fikren yemeniz lazım. Ya yani buna şöyle bir örnek vereyim. İşte kapitalizm, liberalizm gelişti. Sovyetler işte insanların inancına saygısı yok. İşte kilise yapmaz, cami yapmaz. Dini toplumların afyonu görür. İşte Çin böyledir ki Latin Amerika'nın bazı ülkeleri böyleydi ve bu ülkelerin hepsinde hep toplumsal zıtlaşmalar, kamplaşmalar oldu. Vietnam'da, Kamboçya'da milyonlarca insan öldü. Yani sırf bu yani sosyalizmin, Marksizmin palavraları yüzünden yani bugün milyonlarca insan hayatını kaybetti. PKK da aynısını yapıyor. Yani insanlara Marksist, Leninist felsefeyi aşılayarak bir şey olacağını varsayıyor ama bir şey olmuyor. Bugün bir şey olmadığını görüyor. Zaten Marksist felsefenin insana silahla mücadele dışında vereceği hiçbir şey yok. Şiddetle çözüm alırsın. Şiddetten çözersin. Yani şiddetten belirli bir süre çözersin. Bunu daimi olarak başarılı olma şansın hiç yok. O yüzden Türkiye'nin de artık sanıyorum hükümet yetkililerimiz de bunu yapacaktır. Yani PKK ile ideolojik yöntemlerle de mutlaka bir yollara bahşedilmesi, o yollara gidilmesi lazım. Gidilecektir de. Çünkü silahla bu iş bitmez. Bitmediği görülüyor. Ve PKK'nın da ne yazık ki işte insanları, çocukları, bebekleri, zavallı insanları dağa kaldırarak, çıkararak bir yol alamadığı görülüyor. Ve bunu Marksist felsefe için yapıyor. Türkiye'de bir de bir kesim var ki bunun içinde belirli aydınlar, zümreler de var. PKK'yı destekliyor. Ya PKK bir yandan okullarda işte aynı öğretim görevlileri, okullarda işte sevgi, barış, dostluk diyeceksin. Öte yandan elinde silah olan bir örgütü destekleyeceksin. Sırf ideolojik sebeplerden. Sırf sosyalizm aşkına, sırf solculuk aşkına. Türkiye bununla bir yere varamıyor. Bu insanlar da bir yere varamayacak. Zaten onlar da varamayacağını biliyor. Ama yeter ki ne diyorlar? İşte kötülük, düşmanlık. İşte Türklüğe düşmanlık, Müslümanlığa düşmanlık bir yere varamıyorlar neticede. Dolayısıyla Türkiye'de artık PKK terörüne işte her yol denendi. Bak Özal, Demirel, Ecevit herkes denedi. Tayyip Bey de birçok şeyler denedi ama artık bunun ideolojik olarak yeni yaratılması lazım.
Evet, çok önemli.
Evet, BDP'nin de PKK'nın da bütün misyonu Marksist-Leninist'tir. Bunu yenemedikten sonra biz daha bu terörle baş etmek zorunda kalırız yani. İnşallah en kısa zamanda biter, kurtuluruz bundan.
Evet, inşallah. Çok önemli. Çünkü onlar bir propaganda yapıyorlar. O fikirlerin doğrultularında. Ama bizden bir karşı propaganda yok. O olmuyor. O zaman yenilgiye, şeye açık bir ortam oluşmuş, zemin oluşmuş oluyor. Bunu ortadan kaldırmak, o gücü tekrardan vermek ve karşı tarafı ezmek için fikren ve doğal olarak... Aslında Türk İslam Birliği, bizim programımızın konusu olan İttihat İslam, bu sorunu kökünden çözen en güzel çözümdür.
Doğru.
Yani bölgede birlik.
Tabii, bir de tabii şunu da vurgulayalım. Yani bu da sizin sürekli üzerinde durduğunuz, anlattığınız bir konu. Şimdi işte Darwinist kafa ya da her şeyi materyal düşünceyle ifade etmek de insanları çıkmaza sokar. Yani bugün işte maymundan geldi, insan oldu bilmem ne. İşte bugün şuraya kömür, harç, çimento, her şeyi koyalım. Yapın bakalım bir bina. Tesadüfen olsun. Onu çizmeden, yapmadan, en önce aynısına kadar düşünmeden, etmeden yapmak mümkün mü? Bir binayı, bir okulu yani tasarlarken bile insanoğlu neler düşünüyor? Bu da düşünceden de kurtulmak lazım. Çünkü her şeyi tesadüf eseri oldu derseniz o zaman hiçbir şey izah edemezsiniz. İnsanı yoza, bitmiş bir noktaya doğru götürürsünüz. Bu da açmaza götürür. İşte depresyon olursunuz. Sıkıntılarınız olur, dertleriniz olur, kurtulamazsınız. Böyle yani ham yaşarsınız. Halbuki o maneviyatı hissettiğiniz zaman, gördüğünüz zaman o zaman bu PKK çözümüne de, terör çözümüne de çok daha iyi ilaçlar bulunur. Daha iyi çözümler bulunur.
Evet, şüphesiz. Darwinizme vurgu yapılmasının önemini karşı tarafın reaksiyonlarından da çok iyi anlayabiliriz. Şimdi bazı kesimlerde yani inançlı olup ne gerek var Darwinizmin anlatılmasında bu kadar yoğun gibi bazen düşünceler oluyordu ama şimdi herhalde o düzelmiştir. Çünkü bakın mesela biz Darwinizmin geçersizliğini ortaya koyan net kanıt olan fosil sergileri yapıyoruz.
Evet.
Gerçek fosiller 300 milyon yıllık balık mesela günümüzde de aynısı var. Birebir hiç değişmediğini sergiliyoruz, yorum da yapmadan. Yani canlıların değişmedi. Bu sergiler komünistler tarafından saldırılara uğruyor.
Evet.
Sürekli, fiziki. Evet. Yani bilimsel veyahut karşı fikren bir cevap yok, bir paragraf bile. Ama şiddetle onları yıkmaya yönelik bir eylem var. Bu birincisi. İkincisi de Katil Öcalan'ın kitaplarında Sayın Hocamız Adnan Oktar'dan bahsetmesi. Bakın. Hı-hı. Yani herhangi başka bir insandan bahsetmiyor. Siyasilerden şundan ama diyor ki mesela Osmanlı'da da devlete yön veren din adamları, akil insanların olduğundan bahsediyor. Hı-hı. Şimdi de Sayın Hocamızın bu görevi, misyonu yerine getirdiğini ifade ediyor. Şimdi onu hocamızı zikretmesi boşuna değil. Yani kendi o terörizminin ayağının altından alınıp o ideolojiyle ayağının altından alıp yok edilebileceğinin teşhisini koymuş kendisi. Yani evet. Kendine göre tehlikenin nereden geldiğini anlamış.
Evet.
Demek ki Darwinizmle, yani materyalist, Marksist-Leninist felsefelerin temeli olan Darwinizmle mücadele etmek ne kadar önemli buradan da anlayabiliriz.
Evet. Tabii işte az önce söylediğimiz her şeyi böyle materyal felsefeyle anlatmaya kalkınca işte yapılan batıdaki birçok çalışmanın temelinde de bu var. Mesela depresyon hastalığının sebebi bu olarak görülür. Yani çünkü insan her şeyi arıyor, doyuma ulaşamayınca nedir? Bununla ifade etmeye çalışıyor malzemeyle. O yüzden bir yere varamıyor. Darwinist felsefe de işte sizin yaptığınız sergilerde komünistlerin gelip oraya basması etmesi, ya bir fikre katılmayabilirsin, inanmayabilirsin. Yani bu insanlar böyle diyorsa siz de kalkın kendi fikrini söyleyin. Niye saldırıyorsunuz? Yani niye onları ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz? Yani hani sizin çok inandığınız düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü nerede kaldı? Yani o insanlar bunu söylüyorsa, fosile kanıt koyuyorlar bilmem ne. Siz hayır öyle değil, böyledir deyin. Demek ki kanıtınız yok. Bir şey söyleyemiyorsunuz.
Bu kadar.
Bir şey söyleyemediğiniz zaman da insanlara kavgayla, dövüşle yıldıramazsınız. Bir de o bunlar şunun farkında değiller. Yani bu saldırganlık aslında onun aleyhine. Yani saldırdığınız zaman daha çok insan ikna, yani kendi içindeki insanlar bile ikna olur. Biz niye saldırıyoruz ki? Demek ki yenemiyoruz bunu. Demek ki adamlar doğruyu söylüyor. Demek gibi bir şeydir yani bu. Dolayısıyla onların saldırganlıkları, şeyleri kendilerini bağlar. Kötü sözle sahibine aittir. Bir şey olmaz. İnşallah bu yani Darwinist fikrin geçerliliğinin olmadığını daha net ortaya koyacaktır. İnsanlar da zaten bu gerçeği net bir şekilde koyuyor. Bir de ben şunun altını çizeyim. Bizde genelde tabii Darwinizm, Marksizm, Leninizm batıda herkesin böyle şey olduğu zannedilir. İşte Marksist, Leninist, özellikle bilim adamlarının, düşünce insanlarının herkesin böyle bu felsefeye %100 bağlı olduğu söylenir. Böyle bir şey yok. Özellikle Amerika'da da yok. Amerika'da dine inanan, yorumlayan çok büyük insanlar var. Hatta ben bir yazımda da bir dergiden alıntı yapmıştım. Oxford Üniversitesi'nden, Cambridge'den büyük bilim adamları işte Allah'ın için inandıklarını, sebeplerini tek tek yazmışlardı. Tabii bu propaganda, yani medyada genelde onları değil ama işte Dawkins gibi ya da Sam Harris gibi insanları kullandığı için o insanları genelde ön plana çıkarıyor. Halbuki öbür taraftan o insanları çıkarsa, yani Allah'a inanan, inanma gerekçelerini söyleyen, Darwinizm geçerli olmadığını söyleyen insanları öne çıkarsalar aslında birçok şey değişebilir. Ama çıkartmıyorlar. Çünkü o daha tesirli olur. Daha nokta atışı olur. Dolayısıyla bunu hep engellemeye çalışıyorlar. Bir de şu örneği vereyim. Önemli bir bilim adamıdır. Anthony Flew.
Evet.
Bu Francis Collins. Gene bunlar Batı'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin önemli bilim insanlarıdır. Çok önemli araştırmaları, sonuçları vardır. Bu insanlar ateistli bir zamanlar ve kuvvetli figürdüler. Toplumları etkiliyorlardı. Üniversiteleri, düşünce dünyasını.
Doğru.
Ve her ikisi de 2003-2004'ten sonra henüz dine gelmediler daha ama ya işte there is a God, yani Tanrı, Allah varmış. Yani bu böyle herhalde. Bunu söylediler, yazdılar. Evet. Bakın dürüst oldular. Çünkü adam vicdanın sesini dinliyor. Yani hani Allah yoktur, Tanrı yok. Yani ya tesadüf olması da biraz garipmiş. Ya bu da böyle izah edilemez dedi bunlar. Ve kitaplar da yazdılar. İşte biyolojiden örnekler verildi. Kimyasal deneylerden örnekler verildi. Hep izah edemedikleri bir noktaya takılmış bunlar. Şimdi Batı'da da artık hani bazı önemli insanlar da tıkandıkları zaman ya bu böyle değilmiş diyorlar artık. Ya bu da iyi bir gelişme. Yani birçoğu da bakın belki içinde aslında inanıyor Allah'a, Tanrı'ya, ne dersek diyelim veya dine ama bunu söyleyemiyor. O baskıdan işte işimi kaybederim, üniversitedeki konumum, toplumdaki şeyim olur diye bunu söyleyemiyor. Ama o günler de gelecektir, yani yakındır.
Evet, çok güzel söyledin. Tabii bu özellikle Batı'da başlayan bir hegemonya, yani bilim üzerinde de kurulan, aslında sonra da siyaset üzerinde de yapılanmış, şu anda Türkiye'de yargı içinde olan belli yapılanmaların zamanında İtalya'da ortaya çıkmış olan belirlenen, ama bu çok uzun zamandan beri gelen özel örgütlenmiş ve dünyayı bu yönde ilerleten bir sistematik var. Değil mi? Yani evet, o Darwinizm 150 yıldır, ama ondan sonraki savaşların olması, emperyalist anlayış, işte şeylerin, sınırların çizilmesi, Türkiye'miz değil mi, sınırları, bunların hepsini ilgilendiren, belli planlar içinde yapan, ki bunlar senin ilgilendiğin kitaplarda ve yazılarında alanında var.
Ya, topluma dayatan anlayış o Batı'dan gelen şeyle aynıydı. Yani 1950'lerden 60'lardan itibaren bize tek bir şey okullarda öğretiliyordu. Hem çok sessizlik demokrasi denecekti ama hiç o taraflara kayılmıyordu. Şimdi artık onlar değişti. Türkiye artık birçok farklı ses, birçok farklı görüş çıkıyor. Üniversitelerden de çıkıyor. Yani üniversitelerde artık bu işlerin böyle olmadığını görüyor. İşte İtalya'da ortaya çıkan işte P2 Mason hocası üzerinden belirli grupların işte toplumu izaya getirme çalışmaları, ki bunlar işte Gladio, Ergenekon'un farklı yapılanma türleri. Her ülkede başka türlü tezahür ediyor bu. Türkiye'de de toplumu bir kutu, bir kafese hapsedip tek bir düşünceye, tek bir görüşe hapsetmek. Bu da işte insanları açmazlara, çıkmaz sokaklara götürüyordu. Gene bu grupların en büyük düşmanlığı işte bir dönem için tabii bu işte İslamiyet'te bu insanların sevmediği, hoşlanmadığı bir durumu. Çünkü insanlar dine dönünce, daha çok dinli yaşamaya başlayınca işte huzurlu, sakin bir hayat olacak. Önemli gelişmelere vesile olacak. Toplumu daha iyi anlayacak. İnsanların dertlerine reçete olacak, ilaç olacak. Bu yapı bunu ister mi? Zaten bu yapı olmasın diye de cinayet işler işlendi, provokasyonlar yapıldı, bombalar patlatıldı. İşte PKK desteklendi. Geldiğimiz nokta itibariyle yani bu dönemde yaşadığımızda elimiz hiçbir şey geçmedi. Ama bunların hepsi artık bitecektir. Yani artık tek kutuplu bir dünya yok. Artık her şeyi, herkes her şeyi söylüyor. Zaten önüne geçemezsiniz. Yani hani meşhur bir laf vardır. Yani yetenek ötelenir ama geciktirilmez diye. İyi olan şeyleri de öteleyebilirsiniz ama geciktiremezsiniz. Er ya da geç iyi olan şeyler topluma hakim olacaktır mutlaka.
Elbette. Çok güzel söyledin. Adeta bir tefsir yapıyorsun. Çünkü Cenab-ı Allah'ın vaadi var. Demin bahsettiğimiz konu da şeytanları Allah'a sınırım. Kötülüğü örgütleyip düzenleyenler diyor. Onlardan da bahsediyor ayet-i kerimelerde. Aynı zamanda Nur suresi 55. ayet ve birçok ayette de yeryüzünde İslam ahlakının hakim olacağına dair Cenab-ı Allah'ın vaadi var. Vaad ettim diyor Allah. Ve hakim kılacağına o güzel ahlakı. Çeşitli programlarımızda Sayın Hocamız başta olmak üzere biz o ayetlerin hepsini okuyoruz. Hatta ebced değerleri bile günümüzün tarihlerini veriyor. Hepsi çok manidardır. Yani binlerce sayı olabilir ama tam tarih vermesi o Kur'an'ın ayrı bir güzel mucizelerinden, işaretlerinden de aynı zamanda. O nedenle biz şimdi bu çağdayız ve Cenab-ı Allah'ın bize vaat ettiği dönemin giriş çağındayız. Yani o altın çağ dönemindeyiz. Bunun tabii her şey sebeplere bağlı. Belli çalışmalarla, belli imani hizmetlerle ancak bu o hale gelebiliyor. Yani bir günde, bir haftada, bir yılda dünyada bir değişim olmuyor. Tabii. Ama 30 yıl gibi bir dönemde mesela siz bilimsel gelişmelerle artık demin Francis Collins dedin, onun genom projesinde ortaya çıkan muhteşem genetik sistemin içinde bir akıl olduğu ve her şeyin vücudumuzdaki belirli olduğu, protein sentezlenmelerin içeride kimya profesörleri çalışır gibi muhteşem vücudumuzda dengelerin olduğu. Bunlar anlaşıldınca tabii ki Allah'ın varlığına inandı o bilim adamları da. Ama bunlar yıllar süren bir emekle, bir imani hizmetle aslında toplumda değişim ve dönüşüme, aydınlanmaya, bunun siyasete yansımasına, sosyo-kültürel faydalarına kadar, hatta ekonomik faydalarına kadar açılıyor. O çağa giriliyor. Evet. Bu iman hizmeti çok önemli. Yani bütün o diğer faktörleri destekleyen baş çalışma esasında bir iman hizmeti çalışması.
Evet. Bir de şunu da vurgulamak da gerekir. İşte Batı'da, bizde de böyle hani Allah'a inanan insanlar ya da bilim adamları genelde böyle bir garip karşılanır. Batı tabii bunu yavaş yavaş dediğimiz gibi yeniyor. Ya sanki hani Allah'a inanmak bir suç, dine inanmak bir suç. Halbuki insanlar eldeki delilden buna gidiyor. Şimdi bilimde mantık şudur. Delilin seni götürdüğü yere git. Evet gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar ama bir yerde duruyorlar. Dediğiniz gibi vücudun içindeki yüz binlerce o enzimler, hücreler, işte proteinler, vitaminler, bunların hepsinin bir görevi var. Yani herkes, oradaki vücuttaki her aksam, en ufak bir parça bile bir şeye yarıyor. Yani bir şeyi tetikliyor. Şimdi bu kadar şeyi, ya bunlar tesadüfen işte bu böyle. İşte seçilenler ayakta kalıyor, işte güçlü olan ayakta kalıyor, zayıf olan gidiyor gibi mantıkla izah etmek çok yanlış. Bunun yanlış olduğunu zaten Batı görüyor, bilim adamları görüyor. Yani yaptıkları deneylerde, hizmetlerde bunları gördükleri için dolayısıyla geriye doğru dönüyorlar. Bir de tabii o dediğiniz gibi Allah'a yönelince iman gücü de insanda kuvvetli olmaya başlar. İman gücü olduğu zaman o zaman dünyayı daha iyi anlarsınız, insanları daha iyi anlarsınız, dertlere daha iyi çare olursunuz. Öbür türlünde şimdi Afrika'daki açlığı neyle anlayacaksınız o zaman? Demek ki bunlar güçlü değil, ölsünler mi diyeceksiniz? Ya da işte dünyanın başka yerinde bir şekilde gelişememiş ya da ekonomisi zayıf olan ya da iklimden dolayı kalkınamayan ülkelere bunlar ne hali varsa görsün mü diyeceksiniz? İman güçlü insan bunu diyebilir mi? Yani iman insanı vicdan, aynı zamanda vicdanı da yapar. Vicdanlı olduğu zaman herkesi daha iyi anlarsınız. O zaman bırakalım dünyada savaşlar olsun. Okullara ne gerek var? Çocuklara niye sevgi, barış, kardeşlik diye anlatmaya gerek duyuyoruz? Eğer madem her şey olması gerektiği yere gidiyorsa o zaman insanlara hiçbir şey öğretmeyelim. İman anlatmayalım. Yani o zaman dinle ilgili her şeyi kaldıralım, bitsin bu iş. Eğer böyle oluyorsa bilimsel olarak böyle olmuyor tabii yani. Bu insanların anlattığı tevatür, iftira, yalan dolandan sadece birkaçı. İman insanla güçlendikçe, kuvvetlendikçe bilimi de daha iyi yaparsınız. Dünyayı daha iyi kalkındırırsınız. Her şeye daha iyi çare bulursunuz. Bunun önünü de artık kimse de geçemez yani. Mümkün değil. Yani su akar yolunu bulur.
Evelallah, inşallah. İki nedenle söyledim bunu. Birincisi yapılan hizmetlerin takdirinin açısından. İkincisi de senin de alanın olan televizyon ve diğer basın organlarında ve sivil toplum örgütlerinde birliğe yönelik bu iman hizmeti kapsamındadır. Çünkü Allah'ın bize emri olduğu için söylüyorum. Birliğe yönelik gayretlerin olması. Yani televizyonda sen de televizyoncusun, görüyorsun. Yani çok programlar var. Dediğin gibi birçoğunun faydası yok.
Evet.
İşte siz yapmaya çalışıyorsunuz güzel, aydınlatıcı şeyler. Ancak onların dolu dolu olması veyahut onlarla birlikte de olsa birlik vurgusuna çağrı yapan yayınlar olması. Dergi, gazete ise burada yazılar yayınlanması. Sivil toplum kuruluşları, örgütlerinde bunların zikredilmesi. Miting, toplantı yapılıyorsa bununla ilgili pankart açılması gibi. Basın yayın hayatına ve sivil toplum hayatında bunların biraz daha dillendirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
Evet, doğru tabii. Yani şimdi biz eğer Müslüman bir ülkeysek, Müslüman bir ülkeyiz. %99'umuz Müslüman. Bu topraklarda yaşıyoruz. Hepimizin dileği değil mi şimdi İttihat-ı İslam olsun? Yani biz demiyor muyuz işte dünya Müslüman olsa daha iyi olur, daha güzel olur diye? Evet. Peki buna yönelik yayınlar niye yapmıyoruz o zaman? Ya da belirli işte gruplar, cemaatler, vakıflar bunları niye görmüyor? Yani bir insan diyelim ki dini anlatan güzel bir kitap çıkarıyor. Bunu herkese yaymak istemez mi? İşte medyanın belirli kesimleri bunu görmüyor. Belki bizimle aynı dünya görüşünde olan medya da bunu görmüyor. Onlar tabii neyden çekiniyor bilmiyoruz. Halbuki şimdi eğer bir insan Darwin'i yalanlayan, yanlışlayan bir kitap yazıyorsa bunun milyonlar tarafından okunması niye kötü olsun? Bu iyi bir şey değil mi? Ya da insanları dine döndürecek, çekecek, cazibeli kılacak unsurların, işte mitinglerin, pankartlar yaygınlaşsa, Anadolu'nun her yerinde konferanslar yapılsa, dediğiniz gibi televizyon kanallarında bu tür yayınlar daha çok olsa bu ülkeye hizmet etmeyecek mi? Hizmet edecek. Ama işte bu hangi dengelerdendir, hangi unsurlardandır bunu bir türlü izah edemiyoruz ama belirli gruplar bunlara hiç yaklaşamıyor. Bizimle aynı görüş olduğunu düşündüğümüz insanlar da bunu yapmıyorlar. Muhtemelen onlar da kötü niyetli değillerdir ama işte bir şeylerden çekiniyor olabilirler, bir şeylerden alınıyor olabilirler. Yani onlar da bütün Türkiye bugün ya da dünya Müslümanlığa doğru hızlı adım atsa herhalde memnun olacaklardır. Ama az önce yani daha önce söyledim, su akar yolunu bulur. Bugün görülmez, yarın görülmez ama bu tür çalışmalar mutlaka görülecektir. Hele iletişim çağının bu kadar geliştiği, yaygınlaştığı bu dönemde neyi engelleyeceksiniz? İnsanlar şimdi uydulardan, kitaplardan, gazetelerden her şeye ulaşıyorlar internetle. Yani bugün Afrika'da ya da Amerika'da olan bir gelişmeyi anında görebiliyoruz aynı anda. Dolayısıyla bu tür tabi basın medya bunları görse iyi olur ama görmedi diye de çok üzülmeyelim. Çünkü bu er ya da geç göreceklerdir. Bunun farkına varacaklardır.
Evet, ya bu farkındalığın insanları şaşırtan veya zor duruma bırakan olaylar sonucunda olmamasını temenni etmek
Tabii,
gerekiyor.
tabii.
Çünkü bakın, şimdi mesela biz Çanakkale zaferi diyoruz, değil mi? Orada yani ülkenin orada hani Mehmetçiği şimdi düşünsek, CHP'si, MHP'si, işte şu partilisi, bu ideolojisi, bu düşüncede olan diye birbirine ayrılır mı? Birbiriyle böyle kurşunla kaynatılmış, değil mi, bina gibi
Evet.
saf bağlayarak mücadele edip vatanını koruyup şehit oluyor orada. Orada bir ayrım var mı? Yani bizim milletimize aynı şey şimdi olsa, Allah muhafaza, kim düşünür, senin düşüncen neydi, senin fikrin, camian hangisiydi diye birbirine sorar mı hiç öyle bir şeyi? Önemser
Evet,
mi?
evet.
Önemsemez, değil mi? Gel imanımızı, vatanımızı, namusumuzu, ülkemizi, ailemizi, bayrağımızı koruyalım der. Birlikte birlik olur.
Evet,
Yani
güzel.
bizim insanımızın hepsi böyle. Hangi partiden olursa olsun hiç fark etmez. Oraya gider, Çanakkale'de görürüz, namazını kılar, şehadet şerbetini şerefle içer. Yani o
Evet.
hiçbir parti, hiçbir camia burada fark etmez. Bizim insanlarımızın bu ruhta olması lazım, değil mi? Yani şimdi farklı camialarımız var. Tamam, hepsi birbirinden güzide, değil mi? Yani Müslüman camialarımız farklı farklı gruplar da olsa, onların farklı televizyonları var, onların farklı yayın organları, farklı sivil toplum kuruluşları. Ama mesela şimdi artık o dönemdeyiz. Kendi içinde program yapmak yerine, toplantı yapmak yerine bütün camiaları bir araya getiren, bu birliğe yönelik adımlar atan, ilişkileri sıcak tutup kardeşçe olan ve eleştiri yerine sevgiyi ortaya çıkaran unsurları, birlik unsurlarını ortaya çıkaran toplantılar veya programlar yapılması iyi olmaz mı?
Tabii ne kadar güzel olur. Çok güzel söylediniz. Yani bugün şimdi atıyorum Adana'da, Kütahya'da, Konya'da işte bütün birbirinden farklı yapılarda değil ama farklı görüşte olsalar bile cemaatler, vakıflar şimdi bir araya gelseler, herkes huzuru, güzelliği, yani huzur İslam'dadır lafının hakkını verecek tek topyekün bir harekete yekpare girseler ne kadar güzel olur. Ortada hiçbir görüş ayrılığı, fikir ayrılığı kalmaz. Yani biz milli mücadelede o işte cepheye giderken dediğiniz gibi işte ben liberalim, o kapital, o mal, öyle bir şey denmedi ki yani. Herkes işte eğer mücadele ediyorsa süfeğini alıp daha çık işte cepheye gitti. Öbürü İşte cephedekine çorba pişirdi, ne bileyim kıya iki çorabı varsa birini verdi. Kimse bir görüş ayırt etmiyor. Zaten öyle kazanıldı.
Tabii ki.
Yani bunun geçmişte yani İstanbul'un fethi de böyle yapıldı. Yani bütün Çanakkale de böyle kazanıldı. Dumlupınar da böyle alındı. Bugün bu ikilik, bu düşünce yapısı Türkiye bundan kurtulacaktır ama yani herkes farklı bir şeyleri belki düşünebilir, farklı metotları olabilir. Ama eğer hedef İslam huzurdadır ve insanlara bu görüş açısını iyice aşılamaksa, içinde en ufak bir iman zafiyeti olan veya şüphe olan insanların tek parça, tek düşünce şeklinde ulaşabilirsek, o zaman çok daha başarılı oluruz. Yani dediğiniz gibi şimdi bugün diyelim ki PKK ile ideolojik olarak mücadele etmek için Anadolu'nun birçok yerine gösteri, toplantılar organize ediliyor, yapılıyor. Siz de buna öncülük ediyorsunuz. Bunu şimdi o ilin valisi, kaymakamı eğer hepsi desteklese ne kadar tesirli olacak? Ne kadar güzel olacak? Mesela bu atıyorum hepsi ülkemizin çok güzel yerleridir. Diyarbakır, Batman, Hakkari,
Elbette.
Bitlis. Bizim canlarımız o insanlarda.
Tabii ki.
Ama içlerinde en ufak bir şüphe olan insanlara da orada bu görüşleri, ideolojilerin, işte PKK'nın, Marksistlerinin yanlış olduğunu anlatılsa, oralarda bunlara imkan verilse, herkes de bunu desteklese medyada, belirli yayın organlarında ne kadar güzel olur. Ama dediğim gibi bu olacaktır. Yani insanlar artık bu yani iyi yapılan şeyin görülmesi lazım. Eğer birisi barışa, huzurluğa, kardeşliğe giden yolda bir el atıyorsa o elin halk tutar zaten. Ama devletimiz, büyüklerimiz ya da o ilin belirli mensupları da buna destek olmaları lazım. Yani kim bu ülkenin gelişmesine, huzuruna, barışına, işte İttihat İslam'ın bütün dünyayı sarmasına vesile oluyorsa bunun herkesin yardımcı olması lazım. Umuyorum bugün olmuyorsa da geçerli bir sebebi yoktur ama yarın bir gün mutlaka bunu artık el atacaktır yani. Kayıtsız kalamaz çünkü. Farklı görüşlerde, farklı düşüncelerde olmak yanlış bir şey değil. Ama ortak hedefimiz aynıysa metotlarımız farklı olabilir. Buraya varmak için mutlaka herkes yapılan iyilikleri görecektir.
Bir de şöyle bakmak lazım. İşin gerçek açısı da bu. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede buyuruyor şeytanların Allah'a sınırım. Sizi de yaptıklarınızı da yaratan Allah'tır diyor.
Evet.
Bunların hepsini Allah yapacak, yaratacak, yaratıyor.
İnşallah.
Kesinlikle böyle. Biz Allah'a bize bir lütfudur yani biz o hizmetin içinde Allah'a karşı o kulluk vazifemizi yerine getiren ibadetimiz kastıyla onun duasını yapmak. Mesela şu anda yaptığımız bunun fiili bir duasıdır.
Evet.
O konferanslara veya senin programda bunları zikretmen onların fiili bir duasıdır. Hepsini yaratan Cenab-ı Allah. Ve şimdi meydana gelen zorluk ortamlarını da öyle değerlendirmek gerekiyor. Suriye karıştı diyor mesela ne olacak işte şey Mısır şey bunların hepsini Cenab-ı Allah yaratıyor. Ve
Evet.
bir hikmete ve kaderdeki neticenin yolları olarak, işaretleri olarak yaratıyor. Mesela Arap Baharı, Suriye, Mısır dedik. Mısır Melikinden Peygamber Efendimiz bahsediyor.
Evet.
Fizyonomisine kadar bahsetmiş. Suriye'de Heres da yıkılacak diyor mesela. Yani Arap Baharı'ndan ve onun da daha sonraki gelecek İslam'ın o güzel dünya hakimiyetine, o İslam birliğine giden yoldaki işaretler olduğunu bize Peygamberimiz Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle bildiriyor.
Evet.
Bizim için bir güzellik, bir ibadettir bu. Yoksa zaten Cenab-ı Allah yapacak hepsini. Çünkü vaat etmiş, yapacağım diyor. İslam'ın dünyaya hakim edeceğim ayet-i kerimelerde var.
Evet.
Allah'ın izniyle Allah yapacağı için her şey kolay.
Her şey
Zor
kolay,
diye bir şey yok.
doğru.
Yani geçmişi değerlendirdiğimizde biz bunu çok iyi görüyoruz.
Evet.
Komünizmin yıkılması, Sovyetler Birliği'nin dağılması, işte ülkemizde 80 terörün sağ sol şey çatışmalarının bitmesi, Orta Doğu'nun yapısı, yani bunların hepsini Allah yaratıyor.
Evet.
Yağmuru, bulutu yaratıp yağmuru yağdırdığı gibi Cenab-ı Allah, bütün sosyal olayların da tek hakimi
Evet.
odur. O yüzden olacak dediğin gibi %100 inşallah.
İşte yani hayır olan şeyde şer, şer olan şeyde hayır vardır derler. Yani bazen bize kötü gibi görünen olaylar, vuku bulan hadiseler bazen çok olumlu bir şekilde zuhur edebilir.
Evet.
Dediğiniz gibi belirli şeyler yaşanmadan olmuyor. Yani işte Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed de yani bugün İslam'a giden yolda savaşmıştır. Yani belki gönlünden geçmemiştir, istememiştir ama bu olmuştur. Dolayısıyla bugün işte İran-Irak Savaşı mesela 8 sene sürdü. Yani iki Müslüman ülke 8 sene boyunca savaştılar birbirlerine. Normal olacak iş değil bu. Ama
Doğru.
ikisi de bugün yani yapılanın yanlış olduğunu aslında gördü daha sonra.
Hı.
Yaptıkları açıklamalarla bunu izah ettiler. Ya da işte bugün Türkiye'nin yani bunu illa birileri savaşa sokmaya çalışıyor, yapmaya çalışıyor ama işte Suriye ile savaşa bu kabul edilecek bir şey değil. Yani Türkiye oradaki Beşar Esad yönetimiyle problemli olabilir, şey olabilir ama oradaki halkla bizim bir problemimiz yok. Halk da zaten onu istemiyor. İşte Arap Baharı Tunus'ta başladı, Mısır her yere yayıldı. İşte İran-Irak Savaşı, Orta Doğu'daki dengeler, Arabistan'ın bazı halleri, bunların hepsi aslında iyiliğe giden yol. Demek ki hani yaşanmadan bazı şeyler anlaşılmıyormuş. Cenab-ı Allah demek ki böyle nasip ediyor, böyle görüyor.
Evet.
Zaten o nasip ederse olur, o isterse olur. Yani kul ne yapabilir ki yani? Kul acizdir yani. Bugün işte canı bir şeye bağlıdır. Yani Allah isterse işte bizim canımızı hemen alabilir. Ol derse olur. Bu böyle olur. Yani
Evet.
bir şeyleri ben yapıyorum diyerek olmaz
Hı.
o. O kandırmacadır yani. Onun da çok örneği vardır. Yani Cenab-ı Allah nasip edecek, bu olacak. Demek ki bizim Suriye'de, bölgede her şeyi yaşamamız gerekiyor. Belki PKK terörü de böyle. Belki
Tabii.
depremleri, doğal her şeyi böyle yorumlamamız gerekir. Yani Hiçbir şey sebepsiz değil çünkü. Her şeyden bir ders çıkarmamız gerekiyor. Çıkarıyoruz ama artık yani eskisi gibi olaylara bakmıyoruz. Her şeyden bir hayır, bir güzellik çıkarıyoruz. Umuyoruz bütün bunlar da işte bütün İslam coğrafyasının bazı şeyleri çok daha düşünmesine vesile olacaktır ki onlar da artık bunu düşünüyorlar.
Elbette ve bu çağımızın bu güzelliklere netice vermesini bizim müjdelememiz lazım. Mesela sen anlatırken benim içim coşuyor. Çünkü bu bir müjdedir. Nedir? Bizim kardeşlerimizin, çocuklarımızın bölgede şehit edilmemesi, değil mi? Zor evet. Kullanılmaması, 2 milyon insan sadece Afganistan'da, Irak'ta o kadar, değil mi? Burada barışın, güzelliğin, sükunetin, huzurun hakim olması isteği, değil mi? Bunu yani nasıl istemez bir insan vicdanen? Evet. Bu müjdeyi verince, insan bu müjdeyi alınca bu bir sevinçtir. Allah'ın yanında olduğunu, bildiğini, her şeyi gözettiğini ve sonucun hayıra dönüş olacağını bu bir müjdedir. Bu bir neşe kaynağıdır. İşte Peygamberimiz evet. sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapın diyor bize. Yani bu altın çağ ve Mehdiyet çağı, Mehdiyeti müjdeleyin diyor. Müjdenin içeriği budur. Yani müminlerin birlik olması, savaşlardan, terörden arınmış bir şekilde huzurun, barışın, adaletin oturması, bütün o zorlukların, sıkıntıların sona ermesi, güzel bir çağın gelmesi. Bunu müjdelemeyeceğiz de biz neyi müjdeleyeceğiz? O nedenle bu müjdeleri bu müjdelere katılmak lazım. Yani yayın organlarıyla konuşurken, toplantılarda bunları engelleyici şeyde bulunmamak lazım. Yani mesela Mehdiyet'in vurgulanmasının şeyi budur. Müjdeleyin diyor Peygamberimiz. Şimdi Mehdiyet geldi geçti demek, işte eskiden şu kişiydi veya 500 sene sonra olacak gibi farklı farklı düşüncelerle ortaya çıkmak, o birliği tesis etmeye bir engel oluşturuyorsun sen o zaman. O güzelliğin dünyaya yayılmasına bir engel oluşturuyorsun. Senin yaptığın bir kişiye veya birkaç kişiye veya şu an mevcut kendince düşündüğün bir takım şeylere engel koymak değil. Bütün dünyaya güzel İslam ahlakının yayılmasına, hakim olmasına engel teşkil ediyor o zaman senin yaptığın. Tabii üçüncü şahıslara burada bahsediyorum. Evet. O yüzden bunların müjdelenmesi bir güzelliktir. Yani mesela siyasetçiler o müjdeyi veriyor. Böyle yapılacak, şöyle olacak, güzellikler olacak, değil mi? İnsanlar onlardan tabii. umutlanıyor. Tabii. Onlar çok ufak bir mektere. Peygamberimiz müjdelemiş. Biz de müjdeleyelim, değil mi? Yani çünkü Cenab-ı Allah müjdeleyin diyor. Aynen. Peygamber Efendimiz de bununla müjdeleyin diyor. Bizim yapmamızın sebebi, bu müjdeyi yapmamızın sebebi budur. Her camianın, her Müslümanın, her ehli vicdanın buna katılması gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Tabii dediğiniz gibi şimdi eğer dünyada bu kadar çok felaket, yıkıntı, harabe gibi şeyler yaşanıyorsa bu demek ki işte Yüce Allah'ın insanlara işte bir sonraki güzelliğin müjdecisi olacağı haberidir. Bu kadar dünyada kötü şey, olumsuz şey yaşanırken bunların hepsinden iyi bir şey çıkar. Yani dünyada kötü şeyler yaşandığı zaman bu her zaman böyle olmuştur. Özellikle bizim coğrafyadaki bu kadar şey, peygamberlerimizin gelip geçtiği coğrafyadır burası. Bundan sonra burada daha güzel şeylerin yaşanacağının sinyalidir. Bu da mutlaka insanlara bu duyguyu, bu düşünceyi bizim de bunu aşılamamız lazım. Bu demek ki insanlara iyi bir şey söylenecek, daha güzel şeyler olacak. Bunları da herkesin bu müjdeyi vermesi lazım. Evet. Demin söylediğim gibi işte bizim medyamızda, yapımızda henüz zaten bir aynı amaca doğru yürüyoruz. Onda bir sıkıntı yok ama belli düşünce farklılıkları olabilir ama bunları da aşacağız. Yani bunları da aştıktan sonra önümüze pek bir engel kalmayacaktır.
Evet, yani farklılıkları yani bir zenginlik olarak demokrasi içinde görmek elbette güzel. Ama farklılıkları birlik haline getirmek bize Cenab-ı Allah'a karşı bizim bir borcumuz.
Evet.
Aynı zamanda bir gereklilik. Yani birlik olmadan, beraberlik olmadan hiçbir şey olmaz.
Tabii.
Yani
tabii.
Ülke içinde o birlik beraberlik olmasa ne olur? Bölünürüz. Allah korusun.
Tabii.
Ne devletimiz kalır, ne dinimiz, ne namusumuz. Komünist, Stalinist dönem gibi çökerler milletimizin üstüne. Ki yapmaya çalışıyorlardı şimdi işte yargıya taşındığı o örgütlenmeler, yapılanmalar.
Evet.
Terör de bunun bir unsuru. Zaten bunu yapmaya çalışıyorlar. Bizim başka bir kurtuluşumuz yok.
Evet.
Yani ya birlik beraberlik olacağız, büyüyeceğiz ya bölünüp yok olacağız. İkisinden biri. Yani bu terörü o sebeple yapıyorlar. Bir kere biz bir bölündük mü Allah korusun her şey bitti demektir yani.
Tabii.
O amaçlar. Biz ne yapacağız? O bölünmeyi engellemek için birlik olacağız ve büyüyeceğiz Allah'ın izniyle. Yani sınırımız büyüsün demiyorum. Evet. O anlayış büyüsün. Barışa, huzura giden o anlayış büyüsün.
Zaten İslam dünyaya hakim olduğu zaman sınırın bir anlamı yok. Yani şimdi sınır gene evet olabilir. Türkiye burada, İran yanımızda orada ama oradan hani buradan Konya'ya gider gibi buradan da Tahran'a ya da Bağdat'a girip çıkabiliriz. Yani buna bir engel yok. Yani o sınır gene kalsın. Ama gümrük dediğimiz şey ya da bunların hiçbir anlamı yok. Aynı hedefe gidiyorsak, aynı amaçlara doğru gidiyorsak yöntemlerimiz farklı olabilir. Evet. Ama bu yöntemleri kendi içimizde biz konuşup hallederiz. Hı hı. Yani halletmeliyiz. Ve buna yani eğer İttihat-ı İslam'a giden yolda bir adım atmak istiyorsak da buna gerekli çalışmaları yapmalıyız. En azından yapanları yani diyelim ki bir şey yapmıyorsan da yapana destekle. Destekleyemiyorsan köstek olma. Yani ya da en azından hiçbir şey yapamadan tarafsız ol da yorumla. Hı hı. Yani kim iyi niyetli, kim kötü niyetli. Biri iyi niyetle İslam'ın gelişmesine katkıda veren çalışmalara destek oluyor. Öbürü engelleyemediği şeyi şiddetle çözmeye çalışıyor. Yani bunu bile toplumda anlaşılsa, fark edilse çok daha güzel yerlere girilir. Ama Türkiye, dünya, yani Türkiye'nin öncülüğünde olacaktır bu iş. Çünkü bu Türkiye coğrafi konumuyla, düşünce yapısıyla olduğu yerle, yani eğer bütün dünyaya liderlik edecekse bu buradan başlayacaktır. Kimse de bunu engelleyemez. Yani insanlar da bunu zaten görecektir. Bakmayın biz Suriye ile de Irak birçok şeyle de çok önemli işler yapıyorduk. Bir dönem Beşar Esad ya da Suriye yönetimi mesela Avrupa Birliği'ne bizimle ilgili kararları Türkiye ile görüşün derdi. Hı hı. Tabii işte şeytan her zaman faaliyettedir yani bunu da unutmamak lazım. Bazı şeyleri engellemeye çalışacaktır ama biz birlik beraberlik olursak bunların hepsinin üzerinden geliriz.
O kadar güzel bir final konuşması yaptın ki ben artık üstüne söz söylemek istemiyorum. Eğer müsaade edersen programımızı sonlandırmak istiyorum.
Teşekkür ediyorum. Yani beni davet ettiğiniz böyle konuştuk huzurlu güzel bir ortamda. Dediğiniz gibi belki bir nevi ibadet yaptık. Hı-hı. Yani bunlara da işte izleyicilerimize ulaşırsa ulaşacaktır mutlaka. Bir hayra vesile olmuş olduk.
Allah razı olsun. Lütfettin, şeref verdin. İnşallah hayırlara vesile olacaktır.
Sağ olun.
İttihat-ı İslam programımızın yeni bir bölümünde tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın efendim.